Ayrım 8, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 111. İstasyon 7. Bölüm, 25 Temmuz, Beatty, Nevada. Sullivan o bir telefonun sesine homurdanarak uyandı. Kafasının içinde adeta çanlar çalıyordu ve ağzında ne zamandır temizlenmemiş bir kül tablasının tadı vardı. Uzanıp açayım derken yanlışlıkla düşürdü telefonu. Sonra boş ver ya diye düşünüp sırtını döndü. Yüzünü bir saç yumağına gömdü. Bir kadın mıydı o? Sabah ışığına karşı gözlerini kısarak baktı. Gerçekten de yatakta bir kadın vardı. Bir sarışın, horlayan bir sarışın. Uyandığında gitmiş olur diye umarak gözlerini kapadı yeniden. Ama şimdi de telefondan bağıran ses yüzünden uyuyamıyordu. Kolunu yatağın yanına sarkıtıp eliyle buldu ahizeyi. ''Ne var Bridget?'' dedi. ''Yine ne var?'' ''Şu anda neden burada değilsin acaba?'' diye çıkıştı Bridget karşı taraftan. ''Yatıyorum çünkü.'' ''Alo, saat 10:30 oldu. Yeni yatırımcılarla toplantımız vardı, unuttun mu? Bak seni uyarayım, Casper burada. Seni çarmıha mı gersin yoksa boğsun mu diye karar vermeye çalışıyor.'' ''Yatırımcılar, lanet olsun.'' Sullivan doğrulup yatağa oturdu, kafasını ellerinin arasına alıp baş dönmesinin geçmesini bekledi. ''Bak, yanındaki hatunu bırakıp hemen buraya gelmen gerekiyor.'' dedi Bridget bu kez. ''Casper şimdi insanları hangara götürüyor.'' ''10 dakika'' dedi Sullivan. Sonra telefonu kapatıp sendeleyerek ayağa kalktı. Yataktaki hatunun dünyadan haberi yoktu. Sullivan'ın da onun kim olduğundan. Bir an çalınacak bir şeyin var mı diye düşündükten sonra sarışını yatakta bırakmaya karar verdi. Duş almaya ya da tıraş olmaya zamanı yoktu. Ağzına 3 tane aspirin atıp hepsini bir fincan kahveyle mideye indirdikten sonra Harley'ine atlayıp yola koyuldu. Bridget onu hangarın dışında bekliyordu. Kadın tam bir Bridget gibi duruyordu. Kızıl saçlı, iri yarı, bir o kadar da aksi. Bazen klişelerin tuttuğu da oluyordu maalesef. ''Neredeyse çıkacaklar.'' diye tısladı Bridget ona. ''Hemen içeri giriyorsun.'' ''Kimdi bu adamlar?'' ''Bay Lucas ve Bay Rashad, adamlar 12 yatırımcının oluşturduğu bir konsorsiyumu temsil ediyorlar. Bu işi eline yüzüne bulaştırırsan işimiz biter Sully.'' Kadın bir an durup iğrenerek baktı ona. ''Oho, işimiz bitmiş bile bizim. Şu haline bak, bir tıraş olsaydın bari.''
''İstersen eve döneyim, yolda smokin falan da kiralarım.''
''Bırak şimdi bunları.'' diye karşılık verdi Bridget eline katlanmış bir gazete tutuştururken. ''Bu ne?'' ''Casper böyle istedi. Bunu ona verecekmişsin. Şimdi içeri gir ve bu insanları bize bir çek yazmaları için ikna et. Ama yüklü bir şey olsun.'' Sullivan iç geçirerek girdi hangara. İçerinin loşluğu çölün sert ışığından sonra iyi gelmişti gözlerine. Etrafa şöyle bir bakındı. Apogee 2 kapsülünün ısı geçirmez siyah seramiklerinin yanında 3 kişi duruyordu. Takım elbiseler içindeki 2 misafir, onca havacılık malzemesi ve cihazının yanında uzaylı gibi duruyorlardı.
''Günaydın beyler.'' diye seslendi. ''Kusura bakmayın geciktim ama bir konferans görüşmesi yapmak zorundaydım. Bilirsiniz bazen işler uzar da uzar. Sonra...''
Casper Mulholland'ın gözlerindeki şansını daha fazla zorlama hayvan herif bakışını görünce yutkunup devam etti. ''Ben Sullivan Obi'yim. Bay Mulholland'ın ortağıyım.'' Bay Obi, bu yeniden kullanılabilir fırlatma aracını bütün civatalarına, vidalarına kadar bilir dedi Casper. Bir zamanlar bu işin duayeni olan Bob Truax'la çalışmışlığı vardır. Hatta bırakalım da sistemin nasıl çalıştığını o anlatsın. Bizim şirketimizin Obi-Wan'ı olur kendisi. İki misafir onlara gözlerini kırpıştırarak baktı. Evrensel Star Wars jargonunun yüzlerde bir tebessüm yaratamaması pek de iyiye işaret değildi. Sullivan önce Lucas'la sonra da Rashad'la el sıkışırken umutlarının suya düşmesine aldırmadan kocaman gülümsedi onlara. Ama bir yandan da paralarına şiddetle ihtiyaç duydukları bu iyi giyimli beyefendilere karşı içinde bir öfkenin büyümesine engel olamıyordu. Apogee mühendislik göz bebekleri son 3 yıldır besleyip büyütmeye çalıştıkları rüyaları batmak üzereydi ve onu bu felaketten ancak yeni yatırımcılardan alacakları taze para kurtarabilirdi.
O ve Casper şimdi hayatlarının satışını yapmak zorundaydılar. Yine işe yaramazsa alet çantalarını toplayıp bu yörünge mekiğini bir Luna Park'a falan satarlardı herhalde. Sullivan abartılı bir kol hareketi yaparak bir roket uçağından çok tombul bir yangın musluğuna benzeyen Apogee 2'yi gösterdi. Böyle bakınca göze pek de hoş gelmediğinin farkındayım diye söze girdi. Ama bu araç hali hazırda var olan yeniden kullanılabilir fırlatma araçlarının içinde en masrafsız ve en pratik olanı. Aracımız tek aşamalı bir yörünge sistemiyle desteklenmektedir. Dikey yükselişten sonra 12 kilometreye ulaşıldığında basınçlı roketler mekiği düşük dinamiklerdeyken 4 maka kadar hızlandırabiliyorlar. Tamamen yeniden kullanılabilir olan bu araç sadece 8,5 ton geliyor. Biz onun geleceğin ticari uzay yolculukları için gerekli bütün prensipleri barındırdığını düşünüyoruz. Daha küçük, daha hızlı, daha ucuz.
Peki ne tip kaldırma motorları kullanıyorsunuz diye sordu Rajat.
Rusya'dan ithal ettiğimiz Rybinsk RD-38 hava emmeli motorlar.
Peki neden Rusya'dan?
Çünkü Bay Rajat, aramızda kalsın ama Ruslar roket işini dünyadaki herkesten daha iyi biliyorlar. Adamlar yüksek basınçlarda bile işlev gösterebilen ileri teknoloji malzemeleri sayesinde düzinelerce sıvı yakıtlı roket motoru geliştirdiler. Bizim ülkemiz ise üzülerek söylüyorum, Apollo'dan beri sadece bir tane sıvı yakıtlı roket motoru geliştirebildi. Bu iş artık uluslararası bir sanayiye dönüştü ve biz de ürünlerimizde nereden geldiklerine bakmadan en kaliteli komponentleri kullanmayı ilke edindik.
Peki bu, yani bu şey yere nasıl iniyor diye sordu Bay Lucas,
yangın musluğu şeklindeki mekiğe şüphe dolu bir bakış atarak. İşte Apogee 2'nin asıl güzelliği de orada ortaya çıkıyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi aracımızın kanatları yok. Bir piste ihtiyaç duymuyor. Onun yerine kendini aşağı bırakıyor. Ama alçalışını yavaşlatmak için paraşüt, inişini yumuşatmak için de hava yastıkları kullanıyor. Bu araç okyanusla dahil her yere inebilir. Sırası gelmişken bunun için de Ruslara şapka çıkarmak zorundayız. Çünkü bu özellikleri onların eski Soyuz kapsülünden ödünç aldık. O mekikleri yıllarca nasıl güvenle kullandıklarını bilirsiniz.
Eski Ruski teknolojilerini seviyorsunuz öyle mi dedi Lucas.
Sullivan bir anda kaskatı kesilmişti. Ben sadece iş gören teknolojileri severim. Ruslarla ilgili ne derlerse desinler adamlar ne yaptıklarını biliyorlar.
O halde sizin aracınızla dedi Lucas bir çeşit hibrit oluyor. Soyuz'la uzay mekiği karışımı bir şey.
Ama çok küçük bir uzay mekiği. Bu noktaya gelmek için 13 yılımızı verdik ve bu işi sadece 65 milyon dolarlık bir bütçeyle yaptık. Diğer mekiklerin masraflarıyla karşılaştırıldığında inanılmaz ucuz yani. Çok sayıda uzay aracı kullanmanız halinde yatırımınızın %30'unu bir yılda kazanabilirsiniz. Tabii bir yılda 1200 uçuş gerçekleştireceksiniz. Uçuş başına masraf 80 bin dolar, kilogram başına ücret ise 272 gibi düşük bir rakam. Daha küçük, daha hızlı, daha ucuz. Bizim sloganımız bu işte.
Peki ne kadar küçük bir şeyden söz ediyoruz Bay Obi? Mesela kargo kapasitesi ne kadar?
Sullivan bir an duraksadı. Müşterilerin iştahını kaçırabilecekleri bir noktaya gelmişlerdi şimdi. Her uçuşta alçak bir yer küre yörüngesinde 300 kilo yük artı bir pilot. Uzun bir sessizlik oldu. İlk konuşan Bay Rashad oldu.
Bu kadar mı?
Bu kadar bir ağırlıkla epey bir araştırma ekipmanını.
300 kilo deyince anlamıştım zaten ama bu pek bir şey değil.
Biz de aradaki farkı daha sık uçuşlarla kapatabiliyoruz. Yani bu aracı uzaya çıkan bir uçak gibi de düşünebilirsiniz. Aslına bakarsanız tasarımımız NASA'nın da ilgisini çekmeyi başardı diye atıldı Casper çaresizlik içinde. Böyle bir şeyi uzay istasyonuna yapılan hızlı uçuşlarda kullanabileceklerini söylediler. Şimdi Lucas'ın tek kaşı havaya kalkmıştı.
NASA'da mı ilgileniyor?
İçeriden bir bağlantımız var diyelim. Lanet olsun Casper diye düşündü Sullivan. Girme oralara.
Beyefendilere gazeteyi göstersene Salih.
Ne?
Los Angeles Times'ı diyorum. İkinci sayfa.
Sullivan, Bridget'in eline tutuşturduğu gazeteye baktı. Ardından ikinci sayfayı açar açmaz NASA astronot değişimini başlattı başlıklı yazıyı gördü. Haberin hemen yanına Johnson Uzay Merkezi'nin kodamanlarının bir basın toplantısı sırasında çekilmiş fotoğrafları iliştirilmişti. Gösterişten uzak, koca kulaklı, kötü saç kesimli adamı hemen tanımıştı tabii. Gordon Obey'di bu. Casper gazeteyi onun elinden kapıp misafirlere gösterdi. Leroy Cornell'in yanında duran bu adamı görüyor musunuz? Kendisi uçuş mürettebat operasyonları direktörüdür ve Bay Obey'nin de ağabeyi olur. Bundan epey etkilenmiş oldukları her hallerinden anlaşılan misafirler dönüp Sullivan'a baktılar. Pekala dedi Casper hemen, biraz da iş konuşalım isterseniz.
Size bir şeyi peşin peşin söylemek istiyoruz dedi Lucas. Bay Rashad ve ben diğer şirketlerin geliştirmekte oldukları tasarımları da inceledik. Kelly Astroliner'a baktık, Roton'a baktık, Kistler K1'a baktık. Açıkçası hepsi ilgimizi çekmeyi başardı. Özellikle de K1. Ama yine de küçük şirketinize de bir şans vermek istedik.
Küçük şirketinize. Lanet olsun diye düşündü Sullivan. Para dilenmekten, takım elbiselerin karşısında diz çökmekten nefret ediyordu. Onlarınki umutsuz bir girişimdi. Başı ağrıyor, midesi gurulduyordu ve bu takım elbiseliler zamanını heba ediyorlardı.
''Neden sizin atınıza oynayalım? Söyleyin bize.'' dedi Lucas nihayet. ''Apogee neden en doğru seçim olsun?''
''Açıkçası beyler, sizin için en doğru seçim olacağımızı sanmıyorum.'' diye karşılık verdi Sullivan sertçe. Sonra da dönüp yürüyerek uzaklaştı onlardan. Casper misafirlere affedersiniz dedikten sonra ortağının peşinden gitti. Sully diye fısıldadı ona, sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu adamların bizimle ilgilendikleri yok, sen de duydun. Kayvanları sevmişler işte. Demek ki büyük roketler istiyorlar, üstüne oturacaklar herhalde.
Şu işi berbat etme, geri dönüp konuş onlarla.
Neden ki, bize çek yazacakları yok nasıl olsa.
Onları kaybedersek her şeyi kaybederiz.
Biz zaten kaybetmişiz.
Hayır hayır, bunu onlara satabilirsin. Tek yapman gereken onlara gerçeği anlatmak. Gerçekten inandığımız şeyleri söyle onlara. Çünkü en iyisinin bizde olduğunu sen de biliyorsun, ben de.
Sullivan gözlerini ovuşturdu. Aspirinin etkisi geçmeye başlamış, başında bir zonklama belirmişti. İnsanlara yalvarmak hasta ediyordu onu. O bir mühendis ve bir pilottu ve hayatının geri kalanını motor yağından kapkara olmuş ellerle geçirmeye razıydı. Ama yeni yatırımcılar olmazsa bu da olmayacak gibiydi. Taze para gerekiyordu onlara. Dönüp misafirlerin yanına gitti bir kez daha. Adamların onu temkinli bir saygıyla karşıladıklarını görmek şaşırtıcıydı. Belki de onlara gerçeği anlattığı içindi. Pekala diye söze girdi Sullivan, kaybedecek bir şeyi olmamanın cesaretiyle. Yenilecekse de erkek gibi yenilmeliydi. Anlaşmamız şöyle, söylediğimiz her şeyi size basit bir demonstrasyonla ispat edebiliriz. Diğer şirketler ha deyince uçuş gerçekleştirebilirler mi? Hayır, onların hazırlanmak için zamana ihtiyaçları olur dedi burun kıvırarak ve hazırlanmaları aylar sürer. Ama biz istediğiniz zaman uçabiliriz. Tek yapmamız gereken bu yavruyu bir rokete bağlamak, hepsi bu. Ondan sonra gelsin düşük irtifalı yörünge. İsterseniz uzay istasyonunun önünde zevzeklik bile yaptırabiliriz ona. Siz bize bir tarih verin yeter. Kalkışın ne zaman gerçekleşmesini istiyorsanız o zaman varız biz. Casper bir hayalet gibi bembeyaz kesilmişti ve hiç de sevimli görünmüyordu. Sullivan onları uçurumun kenarına doğru sürüklüyordu. Apogee 2 henüz test edilmemişti. Bu hangarda 14 aydan fazladır yatıyor, onların para getirmesini bekliyordu. Sully ise onu şimdi hem de ilk uçuşunda yörüngeye kadar çıkarmayı vaat ediyordu. Aslında sorun çıkmayacağına öyle eminim ki dedi Sullivan iddiasını devam ettirmek için, pilot koltuğuna bizzat kendim oturacağım. Casper midesini tuttu. Lafın geliş tabii beyler, ortağımın demek istediği şu ki aracımız insansız bir şekilde bile...
Öyle olunca heyecanı kalmaz ki dedi Sullivan. Bırak ben çıkarayım onu göklere, bu herkesin ilgisini çekecektir, ne dersin?
Sen kafayı yemişsin derim diyordu Casper'ın gözleri.
İki iş adamı birbirine baktı, aralarında fısıltıyla birkaç kelime ettiler. Sonra Lucas girdi söze.
Böyle bir gösteri bizim de ilgimizi çekecektir. Hem de diğer bütün ortaklarımızı ikna etmiş oluruz. Herkesin seyahat ayarlamaları yapması gerekeceğini düşünürsek, şuna bir ay diyelim mi? O zamana kadar hazırlanabilir misiniz?
Blöfünün görüldüğünü anlayan Sullivan güldü. Bir ay mı? Fark etmez. Dönüp Casper'a baktı. Adam acı çekiyormuş gibi kapatmıştı gözlerini.
Biz sizinle irtibata geçeriz dedi Lucas gitmek üzere kapıya dönerken.
Mümkünse size son bir soru daha sormak isterim dedi Bay Rashad aracı işaret ederek.
Gördüğüm kadarıyla bu prototipinizin adı Apogee 2. Bir Apogee 1 de var mı?
Casper'la Sullivan dönüp birbirlerine baktılar.
Evet dedi Casper bir tane daha vardı.
Peki ona ne oldu?
Casper'ın ağzını bıçak açmıyordu.
Neyse ne canım diye düşündü Sullivan. Madem ki bu adamlara doğruyu söylemek işe yarıyordu, bunu bir kez daha yapabilirdi.
Yere çakılıp yandı dedi nihayet. Ardından yürüyerek hangardan dışarı çıktı.
Yere çakılıp yandı. 1,5 yıl önceki o soğuk ve berrak sabah olanları açıklamanın tek yolu buydu. Birlikte Sullivan'ın bütün hayallerinin de çakılıp yandığı o sabah. Şirket ofisinde oturmuş, akşamdan kalmalığını bir fincan kahveyle gidermeye çalışırken, o günkü acı verici her ayrıntının kafasında yeniden oynamasına engel olamıyordu. Fırlatma konumuna gelen bir otobüs dolusu NASA yetkilisi, gururla gülümseyen ağabeyi Gordy, kalkış öncesinde kahve ve donut için tentenin altında toplanmış Apogee çalışanlarının ve bir dizi yatırımcının keyifli bekleyişi ve geri sayım ve kalkış, herkesin Apogee bir gökyüzüne fırlayıp pırıltılı bir iğne ucu kadar kalıncaya dek ardından bakması. Sonra bir ışık patlaması ve her şeyin bir anda yok olup gitmesi. Ağabeyi ona daha sonradan birkaç taziye dileğinden fazlasını söylememişti. Ama Gordon böyleydi zaten. Hayatları boyunca Sullivan ne zaman çuvallasa, ki bu çok sık oluyordu galiba, Gordon kafasını üzgün ve hayal kırıklığına uğramış bir halde sallamakla yetinirdi. Ne de olsa bir ağabeydi o, bir mekik komutanı olarak nam salmış, aklı başında ve güvenilir evlattı. Sullivan astronot bölüğüne kadar yükselememişti. Kendisi de bir pilot ve havacılık mühendisi olmasına rağmen işler hiçbir zaman onun istediği gibi gitmemişti galiba. Ne zaman kokpitin başına geçse ya bir kablo kısa devre yapar ya da bir bağlantı kesiliverirdi. Alnına benim hatam değil gibisinden bir şey yazdırmayı düşündüğü bile olmuştu. Çünkü gerçekten de çoğu zaman işler onun hatası yüzünden ters gitmiyordu. Ama Gordon meseleye bu açıdan bakmıyordu tabii. Gordon işler onun için ters gitmediğinden dolayı kötü şansın beceriksizliği örtbas etmek için kullanılan bir bahane olduğuna inanırdı.
''Neden onu aramıyorsun?'' diye sordu Bridget.
Sullivan kafasını kaldırıp ona baktı. Kadın kollarını hiçbir şeyden memnun olmayan bir öğretmen gibi göğsünde kavuşturmuş, Sullivan'ın masasının başında dikilmişti.
''Kimi aramıyorum?'' diye sordu Sullivan.
''Ağabeyini tabii, başka kimi olacak? Arayıp ikinci prototipi uçuracağımızı söyle. Kalkışı izlemeye davet et onu. Belki beraberinde NASA'nın geri kalanını da getirir.''
''NASA'dan kimsenin gelmesini istemiyorum ben.''
''Sally, onları etkilemeyi başarırsak şirket için de iyi olur.''
''Geçen sefer olduğu gibi mi?''
''O önemsiz bir hataydı ve biz problemi çözdük.''
''Peki ya bir hata daha olursa?''
''Böyle konuşmaya devam edersen başımıza bir uğursuzluk daha açacaksın biliyor musun?''
Masanın üzerindeki telefonu Sullivan'a doğru itti. ''Gordon ara, madem ki bir zar atıyoruz evin tapusuna oynayalım bari.''
Telefona bakarken Apogee 1'i düşündü Sullivan. Hayallerle dolu bir ömrün nasıl bir anda buhar olup uçabileceğini.
Sally.
Unut sana o işi diye karşılık verdi Bridget'a. Ağabeyimin kaybedenlerle takılmaktan çok daha önemli işleri var.
Sonra da gazeteyi çöp tenekesine fırlattı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 125.